Ayrım 3.
Sütçü Pandeli ve Sülalesi. Tam anlamıyla adalı olma ve Burgaz adayı vatan belleme duygusu, bir zaman adanın muhtarı olan Sütçü Pandeli'nin evini kiraladığımız yazla yerleşti ailemize. Pandeli'nin evi dediysem tüm ev sanılmasın. Bir tek odası kiralanabildi ancak babamın kısıtlı bütçesiyle. Büyükçe bir oda, İki divan, bir kanepe, iki koltuk, bir masa, bir büfe. Ah, bir de kardeşimle başucu ayakucu şeklinde yattığımız divanın başındaki kandilli ikona ki yağda yüzen, ortasından kandil ipi geçirilmiş mantarının ucundaki minik titrek alevin ışığını gece lambası gibi kullanırdık uyurken. Karşılıklı iki pencereden biri sokağa bakar ve köşedeki daimi tezgahıyla baş komşumuz kunduracı Mehmet Usta'yı, diğeri de bahçeye bakar ve benim pek korktuğum ama içine inip bir kedi yavrusunu kurtardığım kuyuyu görürdü. Mehmet Usta tam köşe başına kondurduğu üstü tenteli, yanları camlı derme çatma tezgahıyla adanın tek kunduracısıydı. Kendisi gibi kapkara meşin önlüğünün örttüğü bacaklarının arasında tuttuğu örsün üstünde sürekli baş aşağı bir ayakkabı bulunurdu. Akşama kadar tak tak tak çivi çakar dururdu. Hem de her türlü ayakkabıya. Onun elinden geçen her ayakkabı, ister zarif bir sandalet olsun, ister mokasen, sonunda kaba saba bir postala dönerdi. Topuğun mu aşındı? Mehmet Usta çivi çakar. Sandaletin bantı mı koptu? Mehmet Usta çivi çakar. Yan tarafı mı açıldı? Mehmet Usta çivi çakar. O kadar ki ayakkabın külçe gibi ağırlaşır, çiviler ayaklarını deler. Ama alternatifsizdi. Ziyan olmasını istemediğimiz bir ayakkabımız onarılacaksa, Kınalıada'daki Aram Usta'ya götürürdük. Pahalıcıydı ama pek zarif iş görürdü. Sonraki yıllarda yan sokakta eczanenin yanında bir kunduracı daha açıldı. Azıcık rekabet başladı. Mehmet Usta da bu kez azıcık fiyat kırdı. Böylece yine alternatifsiz oldu ama biz Kınalı'ya gitmekten kurtulduk. Bulgar asıllı Pandeli Briçevski adanın tek sütçüsüydü. Çarşı içindeki sütçü dükkanını o öldükten sonra oğlu Lambo, kuru fasulye, pilav ve ev yemekleri yenen bir lokantaya çevirmişti. Papu, dede, Pandeli'nin tek oğlu Lambo'dan başka üç kızı vardı. Tombul Eleni teyze, tatlı Nado ve güzeller güzeli Yuana. Yuana nişanlı, diğerleri evliydi. Beylerbeyinde kocaman bostanların sahibi bir Arnavut'la evli olan Nado hariç, diğerleri nasıl olduğunu hiç hatırlamadığım bir şekilde aynı evde yaşarlardı. Benim bildiğim, bize kiraladıkları alt kattaki odadan başka, bahçede kulübe misali bir müştemilat, bir de iki odalı üst kat. Tek mutfak, tek tuvalet, banyo ne gezer? Alaturka olan o tuvalette küçük bir tabureye oturarak ve ısıtılmış suyu büyükçe bir kovadan tasla dökerek yıkanılırdı. Lambo karısı Rita ve oğulları bebek Pandelaki, Pandelaki'nin o yıl mı ertesi yıl mı doğduğundan pek emin değilim, Eleni, kocası Yorgo, kızı Olgiça, bir de ara sıra gelip kalan eski kocasından olma Liliko diye çağrılan oğlu İlya, Yaya, nine, Papu ve Yuana. Bir de sık sık Yunanistan'dan gelip uzun sürelerle kalan, hiç Türkçe bilmeyen, mavi gözlü, uzun dümdüz siyah saçları perçemli, fıkır fıkır Rum dilberi yeğen Melpo. Güzel Melpo'nun kendine özgü vurgusuyla "Mihiro ferakale" diyen sesi hala kulaklarımda. Öyle tatlı söylerdi ki evin erkekleri o sözü sık sık tekrarlasın diye durmadan üstüne varırlardı. O bu sözü "Fesübhanallah, daha neler" anlamında kullanırdı. Biraz araştırınca o şekilde kullanılsa da aslında "Allah beterinden saklasın" gibi bir anlamı da olduğunu öğrendim. Tıklım tıkış bir durum ki sormayın. Düşünebiliyor musunuz? Tek mutfaklı, tek tuvaletli, banyosuz bir evde bunca insan ve de iki çocuklu biz kiracılar. Biz o evde iki yaz oturduk diye hatırlıyordum. Yengeme sordum, 3 yaz dedi. Demek 3 yazmış. Tam 3 yaz, onca insan, hiç tartışmadan gül gibi geçindiler. Çok mutlu olduk o evde. Çok eğlendik. Bir sabah uyanırdık ki, Bahçeye bakan kocaman da olsa tüm evin tek olan mutfağında bütün kadınlar toplaşmış, harıl harıl telaşlı ama pür neşe, şarkılar söyleyerek bir şeyler doğrayıp bir şeyler pişiriyorlar. İçimizi bir sevinç kaplardı. Anlardık ki piknik hazırlığı var. Bahçede hazır bekleyen kahvaltı sofrasında, evin bütün çocukları Eleni teyze nezaretinde alelacele kahvaltımızı eder, mayolarımızı ve havlularımızı hazırlamaya koşardık. Tabii bu acele Sıska Olgiça için geçerli değildi. Öyle mıymıntıydı ki, Eleni teyze kollarını bacaklarını çimdikliğe çimdikliğe tıkıştırmasa, zaten sürekli zırlak halde olduğundan akşama kadar zırlayarak masaya yapışır kalırdı. Büyük bir eziyetti Olgiça'nın yemek fasılları. Eleni teyze sinirden kudurarak pençe pençe kızarır, Olgiça adeta şeffaf gibi olan derisinin altından damarları görünene kadar zırlar dururdu. Doğrusu ya hiç hoşlanmazdım o manzaradan. Ağzında iğrenç bir bulamaç haline gelen tereyağlı reçelli ekmekler, yumurtalar, salyalara, sümüklere, gözyaşlarına karışır büyüdükçe büyürdü. Yutmazdı inadından. Onu ve bizi bu eziyetten genelde herkesin sevgilisi, deli dolu yeğen Melpo kurtarırdı. Eftanip yakale, tapefani topevi. Yeter artık yahu, ölecek çocuk diyerek Olgiça'yı kaptığı gibi götürür, yıkar paklar pikniğe hazırlardı. Bahçede bu hengame sürerken mutfaktaki hazırlıkların hızı hiç kesilmezdi. Kızartılan patlıcanlar, kuru köfteler, haşlanmış yumurtalar, zeytinyağlı dolmalar, peynirler, zeytinler, turşular ağzı kapalı kaplara konur. Sabahın köründe Koço'nun fırınına gönderilmiş tepsi börekleri tam saatinde alınarak dilimlenir, kurumasın diye bembeyaz peçetelere sarılır. Bir gün önceden közlenip, derileri soyularak sirke sarımsağa yatırılmış şişman şişman biberler kavanoza doldurulur. Domatesler, salatalıklar, şeftaliler yıkanır, kavunlar, karpuzlar file torbalara konurdu ki orada ısınmasınlar diye denize salınacaklar. Ne şenlikti tüm bunlar benim için, ne şenlik. Söylememe gerek var mı bilmem, bu piknik sefaları tabii ki Kalpazan Kaya'da yapılırdı. Arada bir Heybeli'nin çam limanına da gidilirdi ama çok kalabalık olunduğunda adadan ayrılmak pek tercih edilmezdi. Eh, öğleden sonra Poyraz filan patlayabilir, yürüyerek dönebilme garantisi olsun. Giderken mutlaka salkım saçak, çoluk çocuk Papu Pandeli'nin balıkçı teknesine doluşurduk. Annem bile denize girerdi o yıllarda. Bazen bu pikniklere Briçevskilerin nereden dostu olduğunu bilmediğim bir de Ayten abla katılırdı. Sanırım Kadıköy tarafında bir yerlerde otururlardı, emin değilim. Bir gün de onların evine yemeğe gitmiştik yine öyle salkım saçak. Esmer güzeli tombulca şeker gibi bir kızdı. Ona da pek bayılırdım. Pek tabii ki bir gün önceden Beylerbeyi'nden gelen Nado ve kocası da bizimle olurlardı, Yuana'nın nişanlısı da. Yuana ve nişanlısı İtalyan asıllı Taki, çift olarak pek hoşuma giderlerdi. Pek yakıştırırdım birbirlerine. Taki dediğim Taki Cenerini, dönemin ünlü akordeon virtüözü. Radyodan Taki Cenerini ve arkadaşlarını dinleyeceksiniz anonsunu duyar duymaz, her şeyi bırakıp en yakın koltuğa konuşlanır, keşke bu aletten sinema gibi görebilseydim Taki abiyi diye hayaller kurardım. Ne bilirdim o zaman televizyonun icat edileceğini? Ay o zaman transistörlü radyo bile yoktu yahu, kendimiz söylerdik şarkıları. Bazen Taki Cenerini'nin akordiyonu eşliğinde, bazen gitar çalan hatırlayamadığım birinin, Liliko muydu acaba? Taki ve Yuana, benim filmlerin dışında canlı canlı öpüştüklerini gördüğüm ilk çiftti. Onlar üst kata çıkan merdivenlerde gizlice öpüşürlerken, ben de odadan pat diye karşılarına çıkmıştım bir gün. Nasıl şaşırmış, nasıl heyecanlanmıştım. Benim ağzım bir karış açık onları izlediğimi fark edince paniklemişlerdi önce. Sonra ben gördüğüm manzaradan hoşnut gülümseyince parmaklarını dudaklarına götürüp sus işareti yapmışlardı. Öyle mutlu olmuştum ki bu tatlı suç ortaklığı kavramından hiçbir zaman hiç kimselere söylememiştim bunu. Daha sonra arkadaşlarıma ben öpüşmenin nasıl bir şey olduğunu biliyorum diye epey kasılsam bile asla ser verip sır vermemiştim vallahi. Hatta o yaşlarda sevdalandığım ve annesi Rum olan Niça Nesrin adında bir kızla rekabet edip uğruna kavga ettiğim, büyüyünce evlenmeye karar verdiğim, gençlik yıllarımda çok iyi dost olduğum, bu yaşlarımda da kaybettiğim sevgili Ümit Oğuzoğlu'na bile söylememiştim. O Ümit Oğuzoğlu ki benim ilk aşkımdı. Ünlü bir yüzücü oldu sonra. Rekorlar kırdı ve yaşlanamadan gidiverdi. Söylememek bir yana cesaret edip denememiştim bile. Ta 15'imden sonralarına kadar. O zaman da ilk öpüştüğüm gün hamile kaldım sanmıştım ya neyse. O yüzden Taki ve Yuana hep ayrı bir yerde durdular kalbimin bir köşesinde. Sonradan evlenip İtalya'ya yerleştiler. Güzeller güzeli Yuana evlendikten sonra tombul bir kadın oldu. Evliliğinin ilk yıllarında yazları gelirlerdi adaya. Orta yaşlarına gelince de bir sinir rahatsızlığı sonucunda intihar etti. Zaten zaman içinde tüm aile darmadağın oldu. Onlar da köklerinden koparılıp fırlatıldılar sonradan. Ama o yıllar en mutlu, en pervasız yıllardı. Ben o yıllarda öğrendim Rumcayı. Hiç Türkçe bilmeyen Olgiça'dan. Babam o yıllarda düştü balık sevdasına. Feyz alıp balıkçılar kralı Papu Pandeli'den. Eskiler bilir, Papu Pandeli belki o yıl, belki de ertesi yıl, denizin ortasında, sandalında, tek başına, tüm deniz insanlarının sevdiği şekilde bir tek martılar ve imbat şahit uçtu gitti aramızdan. Eleni teyzenin kocası Yorgo amca kupkuru sıska bir adamdı. Tipinden hiç umulmaz, maço mu maço. Eleni hep çekindiğinden üvey oğlunu da kendisi gibi tartaklar diye köşelere sıkıştırıp ondan önce pataklardı zavallıyı. Yorgo'nun her dayılanıp elini kaldırışında vallahi ben senden önce dövdüm bir de sen dövme diye atılır, bütün ev halkını şahit tutardı. İlk kocasından olma oğlu Liliko, İlya, az biraz haylaz ama çok sempatik bir çocuktu. O döneme göre yaramaz, arsız, okumazdı bu çocuk, serseri olacaktı. Ve yanılmıyorsam düşünülenlerin aksine tıp mı okudu ne? Pek emin değilim ama sanıldığı gibi serseri olmadığından eminim. O evde oturduğumuz yıllarda birkaç kez Nado'nun Beylerbeyi'ndeki evine gitmiştik hep beraber, salkım saçak. Zaten o yıllarda nereye gidilse ne yapılsa birlikte yapılırdı. Onlar, biz ve amcamlar kocaman bir aile olmuştuk sanki. Sabahın köründe belki de ilk vapurla, neredeyse tüm bir vapur salonunu dolduracak kadar kalabalık yola koyulur, o vapur senin, bu vapur benim, cümbür cemaat Beylerbeyi'ne varırdık. Nado'nun evi tarlalar içinde büyük bir köy eviydi. Koca koca tarlalarla çevrili. Orası zaten şehir içinde bir köy gibiydi. Tarlalar gerçekten koca koca mıydı? Yoksa çocukluğumdaki birçok şey gibi bana mı büyük gelirdi? Doğrusu emin olamayacağım çünkü oraları büyüdükten sonra hiç görmedim. Ama eskiden Beylerbeyi'nde tarlalar, bostanlar vardı. Dolap Beygiri ile ilk orada karşılaşmıştım. Saatlerce karşısında oturur, tıkırtısına, gıcırtısına tekerlemeler uydurur. O atın fırfır dönüşünü hayretler içinde izlerdim. Döne döne nasıl o kuyudan su çıkardığına hiç aklım ermezdi. Asmalarla kaplı kocaman çardağın altında çocuklara başka, büyüklere başka iki büyük sofra kurulurdu. Nado'nun bir de kayınvalidesi vardı, karalar giyen, başını simsiyah bir eşarpla sıkı sıkı bağlayan, sert bakışlı, kupkuru bir kadın. Yılların izi yüzüne kazılmış, kas katı bir Arnavut. O evde kim olduklarını bilmediğim, pek de ilgilenmediğim birileri daha vardı. Onlar beni ilgilendirmediklerinden olacak hiçbirini hatırlamıyorum. Ama o yaşlı ya da bana yaşlı gelen otoriter kadın herkesçe pek saygı görürdü. Bana kimse bir açıklama yapmamıştı ama onun o baş kadın tavrından kayınvalide olduğunu anlamıştım. Yuana'dan güzel olmasa da Nado da hoş bir kadındı. Neşeli, esprili, şakacı, güler yüzlü, biraz topluca, Yuana gibi omuzlarına dalga dalga inen saçlarını ve güldükçe belirginleşen gamzelerini pek severdim. Sürekli kasket takan kırmızı yanaklı, köylü görünüşlü kocasıyla mutlu olup olmadığını o yaştayken bile merak ederdim. Hiç öğrenemedim. Doğrusu pek de yakıştıramazdım onları birbirlerine. Kocaman bir mutfak vardı Beylerbeyindeki evde. Her şeylerini kendileri yaparlardı. Her yanda ağızları bağlı küpler, tavanlara kadar olan raflarda renk renk ışıl ışıl kavanozlar olurdu. Turşular, reçeller, salçalar, kavurmalar, pastırmalar, sucuklar, erişteler, tarhanalar. Bana Meryem Yayam'ın anneannem, tabii ki ondan kat kat küçük olan mutfağını hatırlatırdı o mutfak. Meryem Yayam, eski zengin ve bereketli köy hayatından alışık, eşekten düşmüş çüş çüşü elden bırakmamış misali, adeta tek başına mücadele vererekten her şeyini kendi yapmakta direnmişti yıllarca. Eski usul gelse de bize, her daim zengin ve bereketli tutmuştu evini, mutfağını. Erişteler, kavurmalar, tarhanalar, pastırmalar, çörekler, keteler, reçeller ve turşular şeklinde. Onun da tavanlara kadar yükselen, kardeşimle içine girip oturduğumuz iki dev dolabı vardı. Birinde karpuzdan patlıcandan koca yemişine kadar koca koca reçel, diğerinde yeşil erikten sarımsağa pırasaya kadar koca koca turşu kavanozları olan ki kardeşim reçel dolabını, ben de turşu dolabını talan ederdik her gittiğimizde. Nado'nun kocası köy usulü bütün o evden yapılma yiyeceklerle tarlalarında yetiştirdikleri taze meyve ve sebzeyi satarak kazanırdı hayatını. Biz oradan her dönüşte çuvallar, sepetler, torbalarla dolardı ellerimiz. Taze mısır, domates, çıtır çıtır salatalıklar, turşular, salçalar, kayısı, incir, yeşil erik ve taze yumurta. Artık bir süre katlanmak demekti bu. Annemin sabahları gözümü açar açmaz yut diye burnuma dayadığı yarı çiğ yumurtalara. Kabuğun dibinde kalan az pişmiş akını kaşıkla sıyırmayı severdim de, sarısını lop diye bir seferde yutamasam midem kalkardı sabah sabah. Yumurta faslı hariç, ki her günlük yumurta bulunduğunda zorla yutturulacağına doğru dürüst rafadan yapıp ekmekle yememe izin verilirse bayılacaktım, oradan gelen her şey keyifliydi. Özellikle turşular, yeşil erik ve mısır. Günlerce koca tencerelerde haşlanan, bahçede mangalda kebap yapılan mısırları kapışırdık çoluk çocuk. Yiye yiye bıktığımız çeşit çeşit eriklerden artanlar da reçel yapılırdı. Pandeli'nin evinde yaşadığımız ilk yıl bütün bu keyiflere rağmen geceleri kabustu benim için. Çünkü eskiden adalardaki tahta evlerin çoğunda olduğu gibi bizlerle birlikte bir de tahta kurusu kolonisi yaşardı o evde. Sivrisinekler bugünkü kadar popüler değildi o zamanlar. Deliksiz uyuyup sabaha kadar hiç uyanmazsam, oramda buramda kaşınıp duran birkaç kızarıklıktan başka sorun olmazdı. Ama maazallah, gece yarısı çişim gelse de uyansam, bitti. Duvarlarda dizi dizi tahta kurusu konvoylarını görür görmez ağlama krizine girer, sabaha kadar sürünür, herkesi de süründürürdüm. Gecelerce avlanırdı tüm aile. Sabah olunca hepsi birden nasıl yok olurlardı bilmem. Çarşafların üzerinde bıraktıkları vücudumuzdan emilme kan lekelerini sivri uçlu makasla keser, delik deşik ederdim hepsini gizli gizli. Sabunlu suyla silmeyi niye akıl edemezdim bilmem. Kan lekesi çıkmaz diye bellemiş olduğumdan olmalı. Çok bilmişim ya, her haltı bilirdim. Ama valla annem neredeyse o vampir yaratıkların çarşaflarımızı da kemirdiklerine inanmıştı. Nedense evdeki diğer fertler bizim kadar yakınmazlardı bu durumdan. Derileri mi sertti ne? Sonunda annem bu soruna kesin bir çare buldu. İstanbul'a indiği bir gün etkili olduğunu nereden öğrenmişse elinde bir kutu ilaçla döndü. O zamanlar öyle aerosollar falan yoktu. Bir tek flit vardı sağa sola sıkılan. DDT miydi neydi? İğrenç kokulu bir şey ki sinekten başka hiçbir haşaratı etkilemezdi. Ertesi sabah erkenden bütün yatakları, divanları bahçeye çıkardı. Mutfak gereçlerini bezlere sardı. Dolapların, büfelerin tüm aralıklarını, hatta bilumum anahtar deliklerini tıkadı. Kendi ağzını yüzünü de sarıp sarmaladı. Hepimizi de evden çıkardıktan sonra Gripin gibi büyük tabletler şeklindeki, adını hatırlayamadığım hapları bir teneke parçasının üstünde yakıp akla gelebilecek her yeri tütsüledi. Sonra kapıları bacaları kapayıp hep beraber Aya Nikola'daki çay bahçesine gittik. Bu işin ön hazırlığı da varmış ki anında çantalar dolusu yiyecek içecekle full aksesuar piknik konumuna girildi. Kim bilir, belki evdeki yiyecekleri de zehirleyip ziyan etmeden tüketmek için böyle bir yol seçilmişti. Buzdolabı mı vardı ki? İlacın etki süresi dolunca evin bütün kadınları, biz çocukları Ioana Melpo ve Liliko'ya emanet edip döndüler. Evin her tarafını havalandırıp kuyudan çektikleri sularla köşe bucak faşır faşır yıkamışlar. Söz dinleyip de bize verilen saatte döndüğümüzde pırıl pırıl olmuş evde Arap sabunu kokusu sadece benim hassas burnumun aldığı eser miktardaki ilaç kokusunu bastırıyordu. Ondan sonra bir daha kabuslu gecem olmadı. Öyle bir kökleri kurudu ki inanılır gibi değil. Ben de bembeyaz sabun kokulu çarşafların pikelerin keyfini çıkardım. Eskiden beri pek severim çarşafları temiz kokan yataklarda uyumayı. Tahta kurusu sorunu ortadan kalkınca biz o eve 2 yaz daha gittik. Ondan sonraki yazlarda da ev halkıyla sürekli görüşürdük. O evde bir daha sivrisine hariç kan emici bir tek yaratığa dahi rastlanmadı. Ne ilaçmış ama, değil mi? Keşke adını hatırlasaydım. Aman hatırlasam ne olur. Şimdi artık öyle korkunç böcek ilaçları var ki, Ağustos böceklerini, güzelim ateş böceklerini bir yana bırak, kuşları bile öldürüyor. Doğanın dengesini ters yüz ediyor.